Ayrım 6.
Ezilenler onlardır. Vergiler hep onların sırtına yükleniyor, hep onlar veriyorlar. Ticaret vergisi de yapsak onların sırtından çıkıyor. Çünkü onlar üretici ve tüketicidirler ve ürünlerini satamıyorlar. Vurguncuların ellerinde eziliyorlar. Bu sebeple bu bütçe hasta ve talihsiz bir bütçedir. Sıhhatli bir bütçe olabilmesi için köylünün ve işçinin geçimini ve mutluluğunu sağlayacak durumda olması gerekir. İşçi ve köylünün mutluluğundan söz eden Mehmet Şükrü Bey'e Maliye Bakanı Ferit'in cevabı gayet kesindir. Ferit Bey cevaben, siz komünist ne demektir bilir misiniz? Komünist demek, bir memleketin bütün ürünlerini halkın elinden alıp ambarlarda toplamak. Şiddetli gürültüler, sadede sesleri, devam sesleri. Ve sonra halkın elinden topladığı ürünleri ambarlara koyarak Ayşe'den Fatma'ya kadar bütün köylüye vesikayla vermektir diyor. Bir kanun tasarısı da Zonguldak ve Ereğli maden işçilerine kömür tozlarını vermeyi ve kömür tozlarının satılmasıyla sağlanacak paranın işçiler adına Ziraat Bankası'nda bir hesaba yatırılmasını öngörüyordu. Şebin Karahisar mebusu Mustafa Bey, Bolşeviklik yok diyerek tasarıya karşı çıkmıştı. Buraya kadar yapılan açıklamalar, milli mücadelenin niteliğiyle ilgili yayılan efsanenin ne kadar boşlukta kaldığını gösteriyor olmalı. Milli mücadelenin anti-emperyalistliğine bir gerekçe de Komintern'in bu konudaki yaklaşımıdır. 5. bölümde Komintern'in yaklaşımı ele alınacak ve anti-emperyalizm efsanesi üzerinde yeniden durulacak. 4. bölüm. Milli mücadelenin ulusallığı sorunu. Bir başkasını ezen ulus özgür olamaz. Karl Marx. Milli mücadelenin ve Türk toplumsal formasyonunun evriminin tahlilinde Kürt sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Aslında son derecede önemli olan Kürt sorunu ve Kürdistan'ın sömürgeleştirilme süreci ayrı bir kitabın konusudur. Üstelik sorun sadece Türkiye ile ilgili değildir. Bölgedeki 4 devletin, Türkiye, İran, Irak, Suriye, hem iç politikalarının oluşması, siyasal rejimlerinin aldığı biçim ve emperyalizm ilişkilerinin biçimlenmesinde hem de 4 sınır komşusu devletin birbirleriyle ilişkilerinin özgün bir nitelik kazanması açısından tam bir düğüm noktası oluşturmaktadır. Bizim kitabın planı ve kapsamı içinde sorunu sınırlı bir biçimde de olsa tartışmak isteyişimizin belli başlı 2 nedeni var. Bunlar, resmi ideolojinin irrasyonelliğini ve milli mücadelenin gerçek niteliğini ortaya koymaktır. Başka bir ifadeyle, Kurtuluş Savaşı olarak sunulanın gerçekten bir kurtuluş hareketi olup olmadığını tartışmaktır. Şüphesiz Kürdistan'ın Sovyetler Birliği sınırları içindeki küçük alan ihmal edilirse, 4 ayrı devletin sınırları içine hapsedilmesi, emperyalistlere bu 4 devleti kolaylıkla denetleme olanağı vermektedir. Kürt sorunu bölgedeki emperyalist statükonun korunması açısından da büyük önem taşımakla birlikte biz burada sorunun bu yanının tahliline girmeyeceğiz. Resmi ideoloji üretmeye koşulmuş ya da resmi ideolojiyle çatışmaya girmekten kaçınan bilim adamları, yazar ve düşünürler soruna dokunmaktan özenle kaçınmışlardır. Sorunu bilimsel olarak ele alıp tartışmak isteyen az sayıdaki bilim adamı da şiddetle cezalandırılıyor. Ayıbı açığa vurmanın daha büyük ayıp olduğunu biliyorlar. Elbette bu vesileyle bilim egemen ideoloji ilişkisinin niteliği bir defa daha ortaya çıkıyor. Napolyon da üniversite rektörlerine yolladığı bir talimatta monarşiye uygun ve müspet şeyler okutacaksınız. Metafizik, ideolojik gevezelikler yok dememiş miydi? Ne ki istedikleri kadar yok saymaya, unutmaya ve unutturmaya çalışsalar da baştan sona tahrif edilmiş bir tarih içinde bile bu olgu apaçık bir biçimde kendini gösteriyor. Eğer bir kişi kendi halkına ya da kendine layık gördüğünü başka halklara da layık görmüyorsa, kendisi için gerekli saydığı özgürlüğü başkaları için de gerekli saymıyorsa, böyle birinin gerçekten özgürlük diye bir sorunu olabilir mi? Kürt sorunu dahil edilmedikçe, Türk sosyal formasyonunun evrimiyle ilgili tahliller hep güdük kalmaya mahkumdur. Bütünü oluşturan parçalardan birini ihmal ederek, bütün hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur. Bir sosyal sürecin yapıcı unsurlarından birini dışlayarak tahlil etmeye kalkışmak, ister istemez söz konusu tahlili bilimsellikten uzaklaştırır. Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın uzak yerlerindeki ırkçı faşist baskılara tepki gösteren kimi Türk aydınlarının, burunlarının dibindeki bir ulusun yaşadığı trajediyi göz ardı etmeleri, Kürt sorunu karşısında bağnaz birer şöven kesilmeleri, diktatörlere karşı olmaları ama kendi geçmişlerindeki diktatörleri bunun dışında tutmaları ve benzeri, çifte standardın ne kadar köklü olduğunu da göstermektedir. Herhalde Türk aydınlarının kendileriyle hesaplaşmaları ve bunu başarmaları için önce düşüncelerini yönlendiren kafalarındaki polisi def etmeleri gerekiyor. Öte yandan Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Kürtlere yönelik inkarcı, ırkçı bir siyaset takip edilmesi, Türkiye'de faşist hareketin gelişmesinde de önemli bir etken olmuştur. Çelişik olarak Kürt ulusunu yok sayma resmi ideolojinin önemli bir halkasını oluşturmakla birlikte, bu aynı zamanda söz konusu ideolojinin en zayıf halkasıdır. Var olan bir ulusu bilinçle yok etmek mümkün değildir ve nesnel gerçek insanların hezeyan ve kuruntularından bağımsız olarak var olmaya devam eder. Şüphesiz bu durum, kuruntuların, ikiyüzlülüklerin, hezeyanların bir işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Bunlardan kar edenler, bürokratik, akademik kariyer edinenler, yüksek maaş alanlar, siyaset sahnesinde yükselenler eksik olmuyor. 1930'lu yıllarda yazdığı ama ancak 1979'da yayınlayabilen ve 1980'de sonra tekrar yasaklanan bir kitabında Hikmet Kıvılcım da şunları yazıyor. Gerek kültür gerekse idare yönünden Kemalizmin Kürdistan'da takip ettiği gaye, orada bir Kürt halkının varlığını inkar etmek, bu varlığı her hususta yok etmek ve susturmaktır. İdari ve kültürel keyfiyetin hedefi budur. Osmanlılar döneminde adı Kürdistan olarak bilinen tüm resmi yazışmalarda da öyle geçen bölgenin adı zamanla değişiyor. Cumhuriyetin kurulduğu dönemden 1950'lere kadar bölgenin adı Vilayeti Şarkiye'dir. Bu dönemde Kürdistan ve Kürt sözcükleri sözlüklerden çıkarılıyor. Yoğun bir biçimde uygulanan sansür ve otosansür bu kavramların kullanılmasına kesinlikle izin vermiyor. 1950 öncesinde yayınlanmış bir Osmanlıca-Türkçe sözlükte K harfinin karşılığında sadece Kürdili Hicazkar yer alıyor. Bu durum Türk Dil Kurumu'nun ünlü bilginlerinin kulaklarını çınlatıyor olmalıdır. 1971'de yayınlanan Ansiklopedik Türkçe Sözlük'te K harfinin yer aldığı ikinci ciltte Kürtlerle ilgili olarak şunlar yazılmış. Çoğu dillerini değiştirmiş Türklerden ibaret bozuk bir Farsça konuşan ve Türkiye, Irak ve İran'da yaşayan bir topluluk adı ve topluluktan olan kimse. 1950'ye kadar Vilayet-i Şarkiye olan bölge 1950-60 arasında doğu oluyor. Dipnot, İran'da Kürtlerin yaşadıkları bölge batı, Irak'ta kuzey sayılıyor. Kürtler Türkiye'de, Doğu İran'da, Batı, Irak'ta, Kuzey'dedirler. 1960'dan sonra Türkiye planlı döneme geçince bu sefer kalkınmada öncelikli yöreler oluyor. Bilimsel yayınlarda kısaltılmış olarak KÖY diye geçiyor. Plancılar bilimselliklerini burada da gösteriyorlar. Bu bölgeye bir kere köy dedikten sonra artık köyle kent arasındaki ilişkinin de nasıl olması gerektiğini bilimsel olarak karar verebilirlerdi. Şimdilerde bölgenin adı tekrar değişmiş durumda. Bu sefer olağanüstü hal bölgesi deniyor. Resmi ideolojinin marifeti büyük. Gide gide Kürdistan'a olağanüstü bir nitelik kazandırmayı başarmış görünüyor. Aslında bölge 1920'lerden beri olağanüstü olayların yaşandığı ve olağanüstü baskılara maruz kalan olağanüstü bir bölge olduğu ve sıkı yönetim olmadığı yıllar sınırlıdır. Bölgede sıkı yönetim olmadığı zamanlarda da de facto bir sıkı yönetim geçerli olmuştur. Dipnot, 1925'ten 1946'ya kadar bölgede sıkı yönetim uygulandı. 1965'e kadar da bölgeye yabancıların girmesi yasaktı. Temel Türkçe Sözlük'te 1982, Kürt, Ari ırktan bir halk. Kürtçe, Kürtlerin konuştuğu Farsça kırması dil. Resimli Ansiklopedik Büyük Sözlük'te de 1982 Kürt, Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde dağınık bir halde yaşayan etnik bir topluluğun adı ve bu topluluktan olan kimse deniyor. 1980'lerde askeri junta yeni ve orijinal buluşlara yöneliyor. Genelkurmayca bastırılıp yüz binlerce dağıtılan bir beyaz kitapta yazılanlar ilginç. Dağların yüksek kısımlarında tepelerde yaz kış erimeyen karlar vardı. Güneş açınca üzerleri buzlaşan camsı parlak bir tabakayla örtülürdü karın yüzü. Üstü sert, altı yumuşak olurdu. Bu karın üstünde yürününce ayağın bastığı yer içeriye çöker, kırt kürt diye ses çıkarırdı. Doğulu Türkmenlere Kürt denmesinin nedeni buydu. Bölücülerin Kürt dedikleri yüksek yaylalarda, karlık bölgelerde yaşayan Türklerin karda yürürken ayaklarından çıkan sesin adıydı aslında. Resmi tarih daha genel olarak resmi ideoloji Kürdistan'ı dünya haritasından çıkarınca üzerinde yaşayan ulusu da yok etmesi gerekiyordu. Buna da bir çare bulundu. Kürtler Dağlı Türkler ilan edildi. Dağlı Türkler soy olarak, öz olarak, kökenleri bakımından Türk olmakla birlikte gerçek Türklerden iki yerde ayrılıyorlardı. Bir kere dağda yaşıyorlardı. Üstelik dağda yaşarken Türkçeyi unutuyorlardı. Yükseklerde yaşamakla dil arasında ilginç bir ilişki olmalı. Gariplik şuradaki, dağda kendi dillerini unutan bu insanlar başka bir dil öğreniyorlar. Buradan başka bir dil öğrenmenin kendi dilini unutmaktan daha kolay olduğu sonucuna varılabilir. Sonuçta bozuk bir Farsça konuşmaya başlıyorlar. Elbette bu mantıktan bir başka sonuç daha çıkıyor. Kendi dillerini unutanlar bir başka dili de mükemmel öğrenemiyorlar. Burada neden bozuk bir Farsça öğrenip de bozuk bir İspanyolca veya bozuk bir Çince öğrenmedikleri ister istemez akla geliyor. Kürtlerin varlığını inkar etmek sadece bilime değil, temel insan haklarına da ters düşen bir şeydir. Rivayete göre İngiliz parlamentosu, kadını erkek, erkeği de kadın yapmak dışında her şeyi yapabilirmiş. Bizim resmi ideolojimiz de bir ulusu yok sayıyor, arkasından dilini unutturup ona kötü bir Farsça öğretiyor. Emperyalist savaşa taraf olarak katılan Osmanlı İmparatorluğu parçalanıp TC'ye dönüşürken, Kürdistan'ın paylaşılması sürecine katılmış ve kendisine de önemli bir pay düşmüştü. Bu bakımdan milli mücadele gerçek anlamda bir ulusun kurtuluşu değil, Kürt ulusunun baskı altına alınması sürecinin başlangıcı olmuştur. Bir yönüyle milli mücadele Kürt ulusu açısından Kürdistan'ın İngilizlerle anlaşılarak parçalanması anlamına gelmektedir. Eğer milli mücadele gerçekten bir ulusun kurtuluşu için verilmiş bir mücadele olsaydı, o zaman Kürt ulusu baskı altına alınmayacağı gibi bu konuda anlamsız zorlamalara, uyduruk gerekçelere ve yalanlara gerek kalmazdı. Aksi halde kendi özgürlüğü için savaşan bir ulusun bir başka ulusu baskı altına alıp onu ezmesi, sürgün etmesi, kültürel kimliğin inkar etmesi ve benzeri anlaşılır bir şey değildir. Nitekim bir ulusun kurtulması demek, o ulusun kendi kaderini kendisinin belirlemesi demektir. Eğer kendi kaderini tayin etme bir başka ulusun kendi kaderini belirlemesini engelliyorsa, o zaman birincinin gerçek kurtuluş hareketi gerçek bir özgürlük mücadelesi olup olmadığı tartışmayı gerektirir. Aksi halde birinin kurtuluşunun diğerinin baskı altına alınıp sömürgeleştirilmesi sonucunu doğurması kurtuluş kavramıyla çelişir. Bir ulusun sömürgecilikten kurtulması ilerici bir harekettir. Friedrich Engels'in yazdığı gibi her türlü sağlam ve özgür gelişmenin temel koşulu ulusal kölelikten kurtulmaktır. Bu konuda Troçki de şunları yazıyor. Son derece ezilmiş bir milliyetin üzerinde milli bilincin doğmaya başlaması o ulusun sadece politik emperyalizme karşı değil aynı zamanda kültürel emperyalizme de karşı kurtuluş bayrağını dalgalandırmaya başlaması o ulusun kendi insanlık onurunun bilincine varma yolunda attığı önemli bir ilk adımdır ve bu insanlık için muazzam bir gelişme anlamına gelir. Şüphesiz böyle bir hareketin de uydurma teoriler üretmeye ihtiyacı yoktur. Ancak gerçek anlamda özgürlük mücadelesinin olmadığı ve özgürlüğün gerçekleşmediği yerde benzer zorlamalara girişilir. Sömürü ve baskıyı sürdürmek amacıyla üretilmiş irrasyonel ideoloji ancak yok sayma, inkar, yalan ve tahrifat üzerine kurulabilir. Bir kere yalana başvuruldu mu da artık yalan yalanı zorlamak durumundadır. Yalanın ortaya çıkmaması için sürekli yalan söylemek gibi sonu olmayan bir yola girmek kaçınılmaz hale gelir. Tarihsel süreç içinde geçerli yöntem ve kullanılan dil pek değişmemiştir. Uygar adamın barbarı uygarlaştırması, ona uygarlık götürmesi, kültürlü ulusun kültürsüze kültür aşılaması, onu kalkındırması, hakim ulusun asaleti ezelenin kabalığı ve kabiliyetsizliği, ezenin Allah tarafından yüksek yeteneklerle yaratılmışlığı, kültür ve uygarlığa yatkınlığı, ezelenin yeteneksizliği ve tek başına yaşayamayacağı ve benzeri. Ağrı isyanı sırasında Yusuf Mazhar şunları yazıyordu. Çünkü bunlar tarihin şehadetiyle sabittir ki, Amerikan kırmızı delililerin daha fazla kabiliyetli oldukları halde ziyadesiyle hunhar ve gaddardılar. Dessas, hilekar ve bazı hislerden, medeni temayülden tamamıyla mahrumdurlar. Bunlar asırlardan beri ırkımızın başına bela kesilmişlerdir. Bu Kürt kitlesindeki karanlık ruhu, kaba hissiyatı, hunhar temayülatı kırmak mümkün olmadığına kanıyım. Bunu uzun bir tekamülden beklemek, bunların zaman zaman böyle isyanlar çıkararak yahut memlekette asayişi bozarak veyahut hırsızlık ederek hükümetin daima meşgul olmasına sebep olur. Şimal Kürtleri ile Cenup Kürtleri arasında büyük farklar vardır. Ümit ederiz ki hükümet bu noktayı nazarı da takip ederek bir cumhuriyetin şiarına yakışan katiyet ve ciddiyetle halleyler. Hikmet Kıvılcımlı Yusuf Mazhar'ın yazdıklarını yorumlarken bir yerde şunları söylüyor. Kemalist burjuvazinin fikriyat alığına göre Kürtler adam olmaz. Bir zaman Türk milleti adam olmaz lafı şimdi Kürtlüğe mahsus biçilmiş bir kaftan olmuştur. Şu halde madem ki adam olmazlar, bunun mantıki neticesi kendiliğinden çıkar. Tıpkı medeni Avrupa korsanlarının ve korsan devletlerinin yaptığı gibi medeni temayüllerden tamamıyla mahrum olmayan mukaddes ve mübarek Türk kapitalizmine tarihi bir misyon düşüyor. Avrupa beyazlarının yeryüzünden nam ile nişanlarını kaldırdıkları Aztekler ve İnkalar gibi kırmızı derililerden ziyadesiyle hunhar olan Kürtleri dünyadan silmek. Mahut imha siyaseti. Sömürgece siyasetin temelinde sömürülen halkın gerçek tarihini yok etmek, onun tarihi geçmişini inkar etmek ve sömürgeci ulusun istediği bir tarih versiyonunu ona empoze etmek yatar. Bu nedenle ezilen, sömürülen, baskı altında tutulan ulusun kendi tarihini, geçmişini hatırlatacak memori kolektif ne varsa imha edilir. Onun ayakta kalmasını sağlayan kökü tahrip etmek koşuldur. Kemalistlerin de yaptığı buydu. Kütüphanelerde Kürtlerle ilgili, onların tarihiyle ilgili ne varsa yok edildi. Kürt beylikleri zamanında yapılan tarihi yapılar yıkılıp yerlerine askeri kışlalar yapıldı. Birca Belek, Alaca Burç. Tüm yöre adları değiştirildi. Böylesi bir ortamda Kürtlerle ilgili tüm tarihi ve sosyolojik araştırmaların yasaklanmasında şaşılacak bir şey yoktur. Ölü dilleri öğreten filoloji bölümleri varken yaşayan bir dil olan ve milyonlarca insan tarafından konuşulan Kürtçe hiçbir edebiyat fakültesinde öğretilmez. Ne ki her şeyi belirleme güçleri sınırlı. Batının birçok merkezinde Kürtçe öğreten enstitüler var ve bu durum bizim yöneticilerimiz için rahatsız edici. Batılılar kendilerinin yok saydıkları bir dili öğreten enstitülere izin vererek haksızlık etmiyorlar mı? Nüfusunun %3 ila %4'ü dışında kalanının Kürtçeden başka bir dil bilmediği dönemde Kürtçenin kullanılması yasaklanmıştı. Resmi olmayan durumlarda da. Kürtlerin yaşadığı kent merkezlerinde bu yasağa uyulmasını sağlamak amacıyla memurlar görevlendiriliyordu. Köyünden sınırlı artık ürününü satmaya gelen Kürt köylüleri hiç Türkçe bilmedikleri için kontrol memurlarına yakalanmaktan kurtulamıyorlardı. Erzincan valisi Ali Kemal Bey'in yazdığına göre her Kürtçe kelime için 5 kuruş ceza kesiliyordu. Bir koyunun 50 kuruşa satıldığı 1930'lu yıllarda 5 kelimelik 2 cümleyle meramını ifade etmek zorundaki bir kişi bir koyun değerine eşit ceza ödemek zorunda kalıyordu. Satış için çevirmene başvurma zorunluluğu nedeniyle satıştan elde edilen gelir ceza olarak ödenip elden gidiyordu. Lozan Barış Antlaşması'nın 39. maddesinde ise şöyle deniyordu. Türkiye vatandaşlarından hiçbirinin gerek özel ya da ticari ilişkilerde, gerek din, basın veya her türlü yayın hususunda ve gerek genel toplantılarda herhangi bir dili serbestçe konuşulmasına karşı hiçbir kayıt konmayacaktır. Resmi dil mevcut olmakla birlikte Türkçeden başka bir dil konuşan Türk vatandaşlarına mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için uygun kolaylıklar gösterilecektir. Milli mücadelenin tahrif edilmiş bir versiyonunun geçerli oluşu doğal olarak yanlış yorumlara da neden olmaktan geri kalmamıştır. 1935'te yayınlanan bir eserinde Nehru şunları yazmıştı. Böylece henüz yakın bir geçmişte özgürlükleri için savaşan Türkler, kendi bağımsızlıklarını isteyen Kürtleri ezmişlerdir. Tuhaf olan savunmaya yönelik bir ulusçuluğun nasıl saldırgan bir biçimde geliştiği ve birinin özgürlük savaşının nasıl bir diğerinin üstündeki baskısı olarak ortaya çıktığıdır. 1929'da Kürtlerce bir isyan daha yapıldı ve bu da en azından geçici olarak bastırıldı. Fakat insan özgürlükle direnen ve onun faturasını ödemeye hazırlanan bir halkı ebediyen nasıl ezebilir? Nehru bu satırları yazarken milli mücadeleyi emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı bir başkaldırı olarak görmek istiyor. Oysa böyle bir şey söz konusu değildi. İşte bu durum anti-emperyalizm, mazlum halklara kurtuluş yolunu göstermek, dünyanın ilk ulusal kurtuluş hareketi gibi yakıştırmaların zihinleri bulandırmış olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dış politikasının aldığı biçimde yukarıdakilerin ne kadar içi boş ve anlamsız iddialar olduğunun da bir göstergesidir. Türkiye'nin dış politikasında temel tercihin ezilen, sömürülen halklardan yana değil, sömürgeci emperyalistlerden yana oluşu da yukarıdaki durumla yakından ilgilidir. Aksi halde gerçekten özgürlük mücadelesi vermiş bir ulusun bir başkasını baskı altına alması söz konusu olabilir miydi? Milli mücadele konusunda yeteri kadar açık bir görüşe ulaşamayan Hikmet Kıvılcımlı, diğer noktalardan biri de Türkiye'nin kendisi bu milli kurtuluş hareketlerinden bir önemlisine sahne oldu. Fakat bu kurtuluş hareketi Kemalist Burjuvazi'nin iktidar ve diktatör yasa altına girdiği için sermayedar tezatlarından ve vasıflarından kurtulamadı ve kurtulamazdı da. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi Türkiye dış münasebetlerinde mazlum bir millet olmasına rağmen iç münasebetlerinde zalim bir millet rolü oynamaktan geri kalmadı diyor. Dış münasebetlerinde mazlum bir millet, eğer iç münasebetlerinde zalim bir millet rolü oynuyorsa bunu sadece sermayedar tezatlarla açıklamak zordur. Bir kere Kıvılcımlı'nın yazdığı gibi Türkiye bu milli kurtuluş hareketlerinden bir önemlisine sahne olmadı. Bundan önceki açıklamalarla göstermeye çalışıldığı gibi milli mücadele ulusal bir halk hareketi, anti-emperyalist bir hareket değildi. Kendisi emperyalist bir savaşa taraf olan bir devlet anti-emperyalist olamazdı. Aslında yapılan Anadolu hareketini emperyalistlere karşı koz olarak kullanmaktan ibarettir. Eğer yenen taraf Osmanlıların müttefik olduğu devletler grubu olsaydı durum net olarak görülecek ve yanılsama yaratmak da mümkün olmayacaktı. Aslında milli mücadele çöken imparatorluğun yıkıntıları üzerinde kapitalizmin tohumlarını yeşertmeyi amaçlamıştı. Dolayısıyla imparatorluktan cumhuriyete geçiş mutlaka kurtuluş hareketlerinden bir önemlisine sahne olmayı gerektirmiyordu. Türk devletinin kendi doğusunda sömürgeci bir konumda olamayacağı, nitekim kendisinin de az gelişmiş bir ülke olduğu, emperyalizmin baskısı altında bir ülkenin bir başka ulusa karşı sömürgeci bir politika izleyemeyeceği gibi gerekçeler oldukça yaygındır. Şüphesiz böyle bir yaklaşım ezme ezilme, sömürme sömürülme konusundaki bir yanılsamanın ürünüdür. Nasıl bir kişinin ezilmesi onun bir başkasını ezmesini engel değilse, en yoksul bir adam bile baskı yapabileceği birini bulabilir, karısı ve çocuklarına pekala baskı yapabilir. Bu durum hiyerarşik kapitalist dünya sistemi için de daha da geçerlidir. Öte yandan emperyalizmle sömürgecilik arasındaki ayrımı da gözden kaçırmamak gerekir. Tarihte kendi emperyalizm tarafından sömürülen bir ülkenin birçok sömürgeye sahip olduğu örnekler çoktur. Yakın zamana kadar Afrika'da Angola, Mozambik, Guinea-Bissau gibi sömürgelere sahip olan Portekiz buna örnektir. Bir yarı sömürge olması onun başka ulusların kaderine müdahale etmesine engel değildi. Cumhuriyetin kurulmasıyla burjuva temel üzerine oturmak durumundaki devletse doğası gereği sömürgeci olabilirdi. Türkiye'nin hiyerarşik kapitalist dünya sistemi içinde aşağı bir yer tutması onun bir başka ulusu baskı altına alamayacağı anlamına gelmez. Kürtlere soykırım uygulayan Irak içinde benzer bir durum söz konusudur. Elbette İran içinde. Zaten Kürdistan'ın dört parçaya bölünmüşlüğü ona bir uluslararası sömürge statüsü kazandırmıştır. Sömürgecilerin kendilerinin kapitalist dünya sistemi içinde tuttukları yer, yeni sömürge oluşları, emperyalizm tarafından sömürülüyor olmaları, söz konusu devletlerin birer sömürgeci olmasına engel değildir. Yanılsama yaratan bir şey de sömürülenle sömürenin aynı sınırlara sahip olması ve kimi yerleşim yerlerinde Türklerin Kürtlerle aynı coğrafi bölgede yaşıyor olmaları, üstelik yaşam standardı bakımından da arada önemli bir farkın bulunmamasıdır. Bu durum sömürgeciliğin olmadığını kanıtlamadığı gibi tam tersine sömürgeciliği kolaylaştıran bir şey olarak görülmelidir. Zaten böyle bir devletin ekonomik sömürü açısından bir ayrım yapması da beklenmez. Çarlık Rusyası döneminde Kazakistan, Kafkasya ve benzeri bölgeler sınır ortaklığına rağmen birer çarlık sömürgesiydiler. Sömürgelerin mutlaka deniz aşırı, uzak bölgelerde olması gerekli de değildir. Bu biraz da Avrupa sömürgeciliğinin tarihsel olarak aldığı biçimden de kaynaklanan bir yanılgıdır. Kafa karışıklığı yaratan bir şey de Türkiye'de Kürtlerin devlet aygıtı, siyasal partiler ve iş dünyasında en yüksek düzeylere kadar çıkabiliyor olmalarıdır. Gerçekten Kürtler, Kürt kimliklerini inkar ettiklerinde kendilerine bütün kapılar açılmaktadır. Kimliklerini inkar etmek pahasına kendilerine tüm kapıların açılıyor olması önemli bir yanılsama yaratmaktan da geri kalmıyor. Bir Kürt öz kimliğini inkar ettiğinde ekseri bir ırkçı ve Kürt düşmanı da olmaktadır. Bu ilginç bir psikolojik ruh halidir. Şüphesiz bunun psikolojik, psikoanalitik açıklaması vardır. Kendi kimliğini inkar eden kişi ortaya çıkan boşluğu ezen ulusun kimliğiyle doldurmak gibi bir açmazla karşılaşıyor ve psikolojik alanda bozuk bir kişilik sergiliyor. Elbette burada söz konusu olan daha çok diplomalılardır. Roma'da da en büyük köle düşmanları Libertuslardı. Dipnot, Libertus, azat edilerek özgürleşen köleler. Kürt kimliğini inkar eden biri Türkiye'de cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, profesör, müsteşar, general, iş adamı ve benzeri olabilir. Aslında kimliklerini inkar ederek devlet aygıtında ve iş dünyasında sömürgeci uygulamalara da önemli bir ideolojik destek sağlıyorlar. Sanki ayrım ve baskı yapılmıyormuş gibi bir izlenim yaratılıyor. Dolayısıyla bu adamlar sayesinde baskı yapmak ve yapılan baskıyı meşrulaştırmak kolaylaşıyor. Sonuçta da Kürtlerin demokratik talepleri kolaylıkla etkisizleştirilebiliyor. Burada bir gerçeğin altını çizmemek olmaz. Türk devleti ırkçı, şöven, ayrımcı bir politika uygularken Türk halkı da dahil olmak üzere diğer azınlıkların ayrımcı, ırkçı, şöven bir tavır içine hemen hiçbir zaman girmemiş olmalarıdır. Emekçi halkın kültüründe bu tip aşırı ögelere rastlamak pek kolay değildir. Dolayısıyla yapılan ayrımcılık emekçi halkın onayladığı bir şey değildir.